Yeni yılın ilk gündem podcast ile karşınızdayız. 2 Ocak, 7 Ocak arasını konuşacağız. Yanında Özkan Erdem var. Hoş geldin Özkan.
Sen de hoş geldin Murat.
Bu hafta Levent abi yok. Niye yok? Çünkü taşınıyor. Evet. Taşınma telaşında. Şu an herhalde dolap falan çakıyor duvara. Montajdadır kendisi. Haftaya ama burada olacak. Bizim de bu haftaki gündemimiz yoğun. Şimdi hemen hızlıca geçeyim. Steve Jobs yine meşgul etti gündemi. Bir yerli bir yabancı habere konu oldu. Ona bakacağız neymiş. Yine Apple'dan bir haber var. Tasarımcısı Sir ünvanı almış. Şövalye olmuş yani. Netbooklar yeniden isimlendiriliyor. Intel yeni sandviçler çıkarıyor. Ivy Bridge'lerinin yokluğunda. Google patent için çalışmaya devam ediyor. Sopaya karşı eylem planları var. Haftanın teknoloji haberi. Görünmezlik için atılan bir adım. Onu konuşacağız. Galaxy S'e kötü haber geldi. Ona bakacağız neymiş. Haftanın tablet haberleri var. Birçok haber var. Nikon D4'ü çıkardı. Kodan battı. Batmak üzere olduğu konuşuluyor. Samsung'la Apple'ın arasında enteresan bir şey oldu. Reklam yüzlerini bu sefer Samsung kullanmış Apple'ın. Wikipedia'nın bağış miktarı açıklandı. Android'in de yayılım istatistiklerine bakacağız. Hangi versiyon ne kadar yayılmış. Google'da ana sayfasını değiştirmeye karar veriyormuş. Malezya'da Wi-Fi mecbur olmuş. Beyaz Rusya'nın bu haftaki sansür haberimiz Beyaz Rusya'dan, ona bakacağız ne yapmışlar. Bizde de bir sansür haberi var, o da ilginç. Onu da konuşacağız. Ondan sonra oyun haberleriyle bitireceğiz. Ve biraz da teknoseyir üzerinde biriken sorular var, onlara bakacağız. Geçen haftaki canlı yayının değerlendirmesini de programın sonunda yapacağız. Evet, ilk haberle başlıyoruz. Steve Jobs, yerli bir marka Steve Jobs'u tescil etmiş.
Şimdi tescil eden de bir tekstil
markası. Giyim markası, evet. Steve Jobs markalı don göreceğiz. Yani bu böyle tuhaf bir şey. Şimdi Apple ne yapacak bilmiyorum. Biraz soruşturmaya çalıştım ama hiç şey yapamadım. Vakitte fazla yoktu. Ya Türkiye'de ne yapacak bilmiyorum.
Tekstil tarafında bilinen teknoloji firmaların markaları kullanıldığını daha önce görmüştük. Evet, mesela Asus jeans. Marka kodlar vardı. Başka ben hani denk gelmedim ama
bir arkadaş Gigabyte'ın da logosunu görmüş bir yerlerde.
Bunlar ama genelde Murat nasıl derler, pazarda satılan mallar oluyor. Şimdi işi bilen kişi de gidip şimdi Steve Jobs markasına rağbet etmeyecek orada.
Asus'u gördün mü yalnız? Acayip başarılı siteleri var. Yani şey, logosuna kadar taklit etmişler bu arada.
Evet, logo birebir kopyaydı.
Evet.
En son hatırladığımda.
Adamlar çalışıyor yani. Böyle uyduruk şey değil.
İşin komik tarafı da mesela bizim sektörde tekstil sektörünü kendi sektörümüz gibi şey yapıyor, söylüyorum burada. Diğer tescil eden markalar şöyle: Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Newton, Edison, Charles Darwin, Benjamin Franklin, Pisagor, Archimedes, Ömer Hayyam gibi birçok ünlü bilim adamı ve sanatçının da geçtiğimiz yıllarda marka olarak tescil edildiği var.
Bu haber bana şeyi hatırlattı yalnız. Geçen, yok, 2009 senesinde bir firma Safari'yi, hatırlıyor musun bilmiyorum, tescil ettirip Apple ürünlerini toplattırmaya kalkmıştı.
Evet.
Ama ne oldu? Hani şey demişler, biz kendi ürünümüzü falan yapacağız falan filan. Hiçbir şey olmadı.
Bakalım, o tabii olacak. Teknoloji sektöründe olduğu için Murat öyle bir durum oldu. Evet. Çünkü mesela bak, Safari örneği tamamen art niyetli bir
evet,
örnek.
Kesinlikle.
Daha önce hatırlarsan AMD için vardı. İlk işlemciler tabii toparlatıldı 2000 senelerin başlarında.
Komediydi o ya.
AMD normalde Advanced Micro Devices.
Evet.
Türkiye'de açılan marka da Ahmet Mehmet Dursun markasıydı. Bu işlemciler bizim üretimimiz. Kardeşim verip piyasadan işlemcileri toparlatmışlardı. Bir dönem hiçbir şekilde AMD işlemcileri bulamıyordun.
O zaman tabii şeyde, yasalarda da boşluklar vardı. Uzun sürüyordu işler. AMD az uğraşmadı yani.
Evet. Ha, sonra ne oldu mesela, bu üçkağıtçılık olduğunu şundan dolayı söylüyorum. Arkasından AMD denen o Ahmet Mehmet Dursun firması bir firma kurdular. İşte distribütörlerden mal almaya başladılar. Yine bir batık yani firma olarak sektörde namları devam etti.
Evet. Şimdi diğer haber de Apple'dan. Bu aslında tabii Steve Jobs bir kişi, onun arkasında bir şey var, ekip var. Tasarım ekibinin de başı. Jonathan Ive artık Sir ünvanını kazanmış. Yani bu şövalyelik anlamına geliyor da, kendisine karşımda olsa soracağım soru şu: benim MacBook'a neden SD kart yuvası koymadılar? Bunu çok merak ediyorum.
Şimdi Sir ünvanı da neye veriliyor? Nasıl veriliyor? Büyük Britanya Krallığı tarafından, evet, başarıya dayalı bir ünvan bu.
Evet.
Yani herkese de vermiyorlar yani.
Herkese
bunu
vermiyorlar. Yani işin şeysi, tasarımların arkasındaki insan bu. Dolayısıyla yani Steve Jobs artık yok ama tasarımı MacBook'taki başarısı Apple'ın muhtemelen devam edecek. Çünkü bu MacBook'taki şeyde unibody tasarımı da kendisine ait.
Evet.
Onun dışında tabii
başkan yardımcısı da.
Başkan yardımcısı aynı zamanda ilginç tarafı daha önce Apple'dan kovulmuş olması. Bir kovuluyor, sektörde bir biraz daha pişiyor, sonra geri alıyor. Geri.
Ama Apple'ın mesela iyi isimlerinde hep böyle Apple'dan kovulma olayları var. Steve Jobs söyledi.
Kendisi. Vallahi bakalım. Şimdi herkes tabii şeyi merak ediyor. Ne olacağını bundan sonra Steve Jobs'tan sonra. Bu adam çalıştığı sürece tasarımlarda bir değişiklik olmaz, onu söyleyebiliriz. Ama tabii Steve Jobs şeyi söyleyen kişiydi. Yani, tablet üreteceğiz, iPhone üreteceğiz diyen adam oydu. Jonathan Ive'da onun nasıl olacağını şekillendiren insan.
Evet. Evet. Yani bundan sonra şunu göreceğiz. Acaba Steve Jobs'ın fikir liderliği mi çok önemliydi?
Evet.
Yoksa Ive'ın tasarım kuvveti mi?
Vallahi bana sanki tasarım biraz ağır basıyor gibi geliyor. Çünkü iPad'i alanlar çok güzel olduğu için alıyor bence. Kimse içinde onun iOS vardı. Yani onun farkında değil bile insanlar. Ha diyorlar ne kadar güzel var.
Ya tabii bu işin aslına baktığımızda yani bir sürü parametre var. Trend var.
Çok var canım tabii.
İşte tasarıma bakan var. İşte var oğlu var. O yüzden bundan sonra göreceğiz yeni ürünler. iPad 3 mesela nasıl olacak? Bakalım.
Evet. Yani iPad 3'ün bu arada dedikoduları çıkıyor. Daha kalın olacak diye. Şimdi her dedikoduda ortak bilgi bu. Biraz da sanki alıştırıyorlar insanları daha kalın olmasına.
Yani biz onu tekrarlayalım Murat. Apple bir ürün çıkartana kadar çıkan haberlerin özellikle tamam, spesifikasyonlarına inanmamak gerekiyor.
Evet. Ama hakikaten kalın olursa da ilginç olur yani bu saatten sonra.
Elden kayıp düşüyordu demek ki. Yani.
Yani. Ama şey artık kesin hani bu bundan sonraki tabletler yüksek çözünürlükte olacak. Evet şimdi tabletlerden bahsederken tabletlerin yok ettiği bir şey var. İşte,
ürün segmenti.
Var, segment olarak gitti yani netbooklar yok oldu. Samsung bıraktı işte Dell bıraktı. Samsung'un bırakması zaten başlı başına bir olay. Bir orada en büyük oyuncu şu an Asus herhalde kalacak. Ama mini dizüstü.
İlk ve son oyuncu gibi olacak.
Evet aynen Asus. Öyle. Şimdi mini dizüstü olarak netbook'u yeniden adlandırmışlar. Ne diyorsun? Bence çok beyhude bir çaba yani.
Ya ben şöyle düşünüyorum. Netbook ismi Atom'la özleştiği için kafada tamamen acayip kötü performansa sahip bir sistem imajı evet. Var. Ancak AMD'nin çıkardığı en son E serisi işlemcilerle birlikte bence netbook'lar özellikle 11.6 inç, 12 inç civarında boyutlarla kullanılabilir oldular. En azından performans olarak. Orada bence Intel, tabii netbook'un isim babası Intel. Hı hı. Intel'in burada şunu itiraf etmesi lazım. Arkadaşlar biz öyle bir yavaş bir işlem çıkardık ki netbook ismini için ettik.
Evet.
Yani burada Atom'u kötülese Intel yeridir. Hı. Yani Intel Atom işlemcisi bilgisayarda kullanılmaması gereken çok zayıf bir işlemci.
Öyle.
Belki Linux'a devam etse bu sorunları görmeyecektik Murat biz.
Ne o da olabilir.
Windows'a geçiş çok hızlı olduğu
tabii
için.
Tabii Windows doğru.
O yüzden Atom'u sömürdü.
Çünkü Windows ta şöyle bir şey yapıyor. Sen Windows'u karşında görünce aa diyorsun şuna bir de ofis kurayım. Bir bakıyorsun yani alete aslında kaldıramayacağı yazılımları çalıştırmaya kalktı insanlar.
Ya ben sana şunu söyleyeyim. Atom'un yani o sistemi alanlar kişiler normal bilgisayar gibi kullanmaya
aynen
çalıştılar.
Öyle oldu.
Benim şu anda önümde Intel Core i7 işlemci bir tane notebook var. Evet. Asus'un 8 GB bellekli.
Evet.
Bu sistem çok performanslı bir sistem.
Feci.
Ama ben aynı anda 10 tane YouTube video seçeyim. Kan ağlıyor sistem. Yani birden böyle bir videolar artık takılmaya vesaire başlıyor. Atom ne yapsın?
Yani doğru. Şimdi diğer haber işlemci denilmişken Intel de boş durmuyor. Aslında hem boş duruyor hem boş durmuyor. Şimdi bu AMD'nin 2012'de de rekabetten düştüğü artık kesinleşince Intel dikkat ettiysen anında yavaşladı. Şimdi eğer AMD şu an 28 nanometre işlemcileri sürebilmiş olsa piyasaya biz Ivy Bridge'leri görecektik. Ama ne yaptı Intel? Yani çok rahat serinin ortasında çıkacak bu Ivy Bridge'ler. Ama isteseler bu daha erken çıkabilirdi. Ama neye çıkarsın adamın ihtiyacı yok. Şimdi o yüzden biraz piyasayı daha hareketlendirecek bir hamlede bulunacak Intel. Grafik çekirdeği hasarlı yongaları grafik çekirdeksiz olarak piyasaya sürecek. Core i5'lerde mesela 2500'ün altına 2450 gelecek. Hı hı. Ama içinde grafik işlemcisi yok. Olmasın zaten hani overclock yapmak isteyenlere zaten yaramıyordu o anakart dolayısıyla. Evet. Bunların da fiyatları ucuz olacak. Bir 100 MHz'lik fark bekleniyor. Biraz daha düşük hızlı olması
yani
bekleniyor.
P serisi anakart kullanan için gayet.
Evet. Yine şey olayı var mesela K olayı devam ediyor. Çarpan kilitli kilitsiz modellerde. 2550K olarak gelecek o. Overclock isteyenler alacak. Orada benim tek derdim şu. Acaba sadece grafik yongası mı hasarlı? Yani overclock potansiyelinde de bir sakatlık olur.
Onlar ürünler ortaya çıkınca bence evet, belli olacak. Ama şimdi sonuçta grafik alanını kontrol eden transistörün olduğu bölge belli.
Evet.
Ya bunun iptal edip çıkması bence Intel açısından mantıklı. Stoklar elde kalan işlemciler için iyi. Kullanıcı açısından daha uygun fiyatlı işlemciler.
Evet. Daha uygun fiyat kısmı evet özellikle önemli. Çünkü biz bir de biliyorsun dolar yüzünden sürekli dezavantajlıyız. Şu biraz ilaç gibi gelecektir. Ama fiyatlarını şu an çok net bilmiyoruz tabii. Bir gelsin görelim.
Yine ucuz olacaktır kesin.
Tabii daha ucuz olacak. 2500'e göre talep görecektir. Ama diyorum dediğim gibi şu an biz bunu değil de Ivy Bridge'i konuşuyor olmalıydık şu saatte.
Evet.
Ama o senenin artık ortasında olacak bir şey. Bu da bizim işte rekabetin eksikliğinin bize yansıması. Google patent toplamalarına devam ediyor bu arada.
Geçen sene gördük ki savaş çıkıyorsa firmalar arasında patent evet, yüzünden patent çıkıyor.
O da şey yapıyor, IBM'e bu sefer dönmüş.
Daha önceden Google IBM'den 2000 tane patent almış. 200 tane daha alıyor şimdi.
Evet. Bunların hepsi yeni davaların habercisi. Yoksa niye patent alacaksın?
Evet. Hatırlarsan ne diyorduk işte Apple ne demişti? Android'i yok edeceğiz.
Yok edeceğiz demişti evet.
Google ama o kadar dev bir firma ki ama hiç böyle hep sessiz kaldı.
Hep sessizdi evet.
Tahmin ediyorum Google savaş hazırlanıyor.
Olabilir.
Belli ki.
Belli ki evet. Bunlar çünkü patenti de hani elini kolunu sallaya alamıyorsun. Bunlara para ödüyorlar. Dünya para.
Ya Murat sanki 2012'de ya da 2013'te öyle bir an gelecek ki piyasada herkes birbirinin ürün satmasını durduracak.
Ya da anlaşmak zorunda kalacak. Evet. Herkes herkese para verecek. Şimdi internette de bir anda yurt dışından şu sopaya karşı eylem şeyleri düşünülüyor, planları düşünülüyor. 24 Ocak gibi bir tarih var önümüzde. Amerikan Senatosu'nda da görüşülecek. Gerçi belki de ertelenir, ondan da emin değiliz. Şu an ama öyle bir tarih var. Bu ne zaman görüşülecekse o gün bütün işte Google'u, Yahoo'su, Facebook'u bir eylem koyma konusunda prensipte anlaştılar. Ne yapacaklarını bilmiyoruz tabii. Artık hani sayfalarında özel bir sayfa mı yaparlar, hizmet mi durdururlar onu zannetmiyorum ama bütün bildiğimiz ve söz sahibi siteler, eBay de buna dahil.
Çok bir şey büyük firmalar var. Evet. American Online, eBay, Facebook, Twitter, Foursquare, Google, LinkedIn, Mozilla, OpenDNS, PayPal, Wikipedia, Yahoo, Zynga.
Hepsi var.
Bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman çok ciddi çok. Voltron.
Aynen öyle yani. Göreceğiz bakalım etkisi olacak mı? Mesela önemli olan o yani bir etkisi olması lazım. Kullanıcıyı da mağdur etmemeleri lazım tabii ikisinin. O yüzden yani yaratıcı bir fikre ihtiyaçları var eylem için. Hem sesleri duyursun hem de insanları mağdur etmesinler. Ters de takabiliyor sonra bazen bu tip şeyler. Evet. Haftanın bilim haberine geçeyim ben. Şimdi Pentagon özellikle zaten bütün gelişmeler hep askeri sektörden çıkıyor ya neredeyse.
Evet.
Askerlere görünmezlik yapmak için çalışıyorlar. İşte
sebebi de yani ihtiyaç sebebi de görünmez operasyon yapmak
istiyorlar. Evet aynen öyle. Bunu başarmanın bir adımını atmışlar. Çok teknik detaylarını linkten biz verdiğimiz an oradan bakabilirler ama ışığın yansıma süresini kısaltmışlar. Yani ışık sana gelene kadar yani görüntüyü sen görene kadar olay olup bitiyor.
Ya bir de prensip olarak şunu söylüyorlar. Eğer ışık objeye çarpmazsa evet. Bunu bir türlü engellersen
evet.
Objeyi insan gözü algılayamaz.
Evet. Çünkü yansıyandan biz anlıyoruz
evet.
Işığı.
Evet.
Objeyi. Bununla ilgili çalışmayı yalnız şeyde yapıyorlar. Daha henüz bir bu bir fiber optik kablo içinde test ediliyor. Daha hani o çok çok çok uzağında olayın şeysi, gerçekleşmesi. Ama prensip olarak en azından başarmışlar. Bakalım bu kaç yıl olacağı tabii ki şey değil, tahmin edilemiyor ama birileri bu işi ciddi ciddi sonuçta araştırıyor.
Ya Murat, bu
olacak yani.
Biraz bilim kurgu gibi geliyor bunlar ama 1900'lü yılların başında Fransız bir hani futurist denen yeni bir kelime var. Geleceği evet. Gören bir kişiye diyorlar ki 2000'li yıllarda dünya nasıl olacak bir çizer misin diyorlar adama. Adam öyle şeyler çiziyor ki çizdiği şeylerin yarısı günümüzde kullanılıyor.
Evet.
Ama daha ileri seviyede kullanıyoruz. Çizdiği diğer yarı günümüzde kullanılıyor ama çok daha basit bir şekilde kullanılıyor. Adam işte herkesin helikopter uçağa bindiği şeyler hayal etmiş vesaire. İşte fax makinelerini göstermiş. Kablosuz iletişim olayını anlatmış vesaire. Ama tabii o günün elinde olan materyalleriyle.
Evet.
Dolayısıyla bu tür haberler işte görünmezlik olayı İşte sonuçta ışıkla ilgili olay. Evet. Olay. Ben şey yapıyorum yani gelecekte neler olacağını
bunlar ipuçları tabii.
Şey olarak kestiremiyoruz yani. Tabii. Kesinlikle.
Ama yani şu deney başarılı olmuş en azından onu söyleyelim. Hani piyasaya şey şu an hemen bir sistem olarak çıkmasa da başarılı olan bir şey.
Evet.
Herhalde muhtemelen de yani söylenenler o. Bu doğrultuda o görünmezlik çalışmaları devam edecekmiş. Bakalım onu herhalde biz anca ihtiyarımızda görürüz. Görmek de iyi bir şey mi bilmiyorum. Çünkü direkt askeri alanda kullanılmak için yapılan bir şey. Bir suikast sistemini tamamen görünmez yapıp istediğini öldüreceksin. Sonra da yine görünmeden gideceksin.
Evet.
Evet. Yani hoş değil ama belki şu insanlık faydasına da kullanılabilir. Şimdi diğer haber Galaxy S'e kötü haber olarak geldi.
Aslında tablet haberlerine girmiş oluyoruz böylece. Evet, o da biraz tablete başladık. İlgili.
Şey yok. Dondurmalı sandviç yok. Galaxy S'e. Yani Android 4.
Sebep sıfır. Olarak da şey demiş.
Donanım sınırı.
Yeterli RAM ve ROM miktarımız yok demişler.
Ve kullanıcıları tabii bu çıldırttı. Çünkü yeni bir telefon. Yani yeni sayılır sonuçta. 3 yıllık bir telefon hali neyse de bu kadar yeni ve güncel bir telefona yüklenememesi tabii kullanıcıları sinirlendirmiş vaziyette. Ama bu Samsung'un başına bunun geleceği çok belliydi. Çünkü Samsung kadar ürünlerini detaylandıran başka firma yok. Yani Android'in suyunu çıkarıyor Samsung. Her türlü cinsini yapıyor tabletinden telefonla.
Oradaki sorun şu Murat. Çok fazla model var. Çok her model var. İçin ayrı bir ROM çıkarması gerekiyor.
Aynen öyle.
Bu da çok ciddi bir güç kaynak isteyen bir şey.
Bir de her telefona şey alacaksın, onay alacaksın. Test edilecek, evet. Onaylanacak. Çok büyük bürokratik süreci de var yani işin. O yüzden gecikmeli çıkıyor zaten şeyler. Evet. Valla Samsung'un bundan sonra aynı tepkileri görmemesi için ürünlerinde en azından bir standartlaştırmaya gitmesi lazım. Bu çok fazla oldu artık model olarak. Çok fazla oldu ve insanlar tepki gösteriyorlar haklı evet. Olarak. Gelen eleştirinin hepsi olumsuz yani. Kimse anlayışla karşılamıyor bu durumu. Büyük bir kayıp olur mu? Yani düzgün çalışan bir Android 3.0 da iş görür mü? Bir de öyle bir tarafı var. Yani çalışan telefon hani çalışıyorsa pek dokunmayacaksın aslında bakarsan.
Ya ama şimdi şöyle bir şey var. Kullanıcılar böyle yazılım güncellemesini çok merakla yüklemek evet. istiyor, bekliyor ama şimdi biz iPhone'dan bir örneğimiz var. Şimdi her ne kadar Galaxy S ve Galaxy Tab 7 yeni sayılsa da donanım olarak güncel telefonlara göre yavaşlar mı?
Evet, söyle.
Yeni yazılımlar da sonuçta daha iyi bir donanım istiyorlar. Hatırla, sende iPhone 3 var.
Evet.
3G. Hı. GS evet, olmayan 3G, model. Evet. Hatırlıyor musun buna versiyon 4 kurduğumuzda, 4 bile değil 3 kurduğumuzda ne kadar yavaşlamıştı?
Çok yavaşladı. Zaten
kullanılmaz 4, hale gelmişti.
4 kullanınca da 4 küsür koyunca iyice öldü yani. Telefon evet. Hatta çoğu kişi 3'e geçti.
Yani dolayısıyla bu güncellemeleri hemen hevesli kurmamak lazım. İlla ki forumlara bakmak lazım. İnsanlar yükledi. Ne oldu? Yavaşlama var mı? Sıkıntı var mı?
Tabii yani yüklenseydi ne olacaktı sorusu var. Evet. Onu da bilmiyoruz. Ama görüntü de hoş değil. Yani çünkü Galaxy S hala çok böyle antik olmuş bir telefon olsa neyse de o kadar da değil yani.
Evet.
Hayır. Sorun ne biliyor musun? İnsanlar Galaxy S'e de dünyanın parasını verdiler ya. Hala bunun şeyini ödeyen adam var. Taksidini ödeyen adam var. Daha diyor taksidim bitmeden ben güncellemeden faydalanamıyorum.
Evet.
Samsung için kötü oldu yani bu imaj
açısından. Tabii de Türkiye'de taksitlerin 24 ay
başlaması. Işte, tabii 24 ay.
Kontratlı.
Diğer haberimize de geçeyim. Şimdi tabletlerde yeni bir oyuncu olacak artık. Intel bu işe 2012'de ciddi şekilde girecek. Ufak ufak da referans görüntüleri gelmeye başladı. Bu yakında gelecek hafta sanıyorum. CES fuarında bunu göreceğiz.
Tüketici elektronik evet. Şovu.
Orada konuşma gözükecek gibi şov. Gözüküyor.
Ben Murat, biraz önce söyledin ya AMD 2012'de rekabet edemeyecek belli evet. Oldu. Intel belli ki tüm kaynaklarını tablet pazarına
bu fırsattan istifade
aktaracak gibi duruyor. Evet. Orada da bayağı çünkü çok geri kaldılar.
Çok çok aşırı geri kaldılar.
Ve pazar da çok büyüyor.
Ama şimdi bu platform, Medfield platformu bakalım daha iyi ya da en azından ARM kadar başarım gösterecek mi?
Şimdi orada şöyle bir detay var. Intel mesela diyoruz ki platform diyoruz. Notebooklarda yaptığı işi Intel burada da yapacak. Yani Intel üreticiye anakart işlemcisi vesaire komple paket olarak verecek.
Evet.
Üretici bunu sadece paketleyecek, tasarım içerisine koyacak. Halbuki ARM tarafında sen işlemci ayrıca alıyorsun mesela. Yani platform değil diğer tarafta.
Doğru.
Tabii burada şey de çok önemli. Şimdi dokunmatik ekranın şeyi, kalitesi, Sonuçta mesela son dönemde artık neye bakıyoruz? Ekran kalitesine bakıyoruz. Dokunmatik ekranın performansına bakıyoruz, inceliğine bakıyoruz, genişlemelere bakıyoruz.
Merak ettiğim şey Matfield platformlu bir tabletin kaç saat dayanacağı. Mesela o çok önemli bir benchmark olacak Intel için.
Evet.
Yani 6 saatte biterse olmaz yani.
Şimdi kullanılan işlemci 1.6 GHz hızında çalışan bir Atom işlemci gözüküyor.
Göreceğiz işte, testi mesti yok sonuçta ortalıkta.
Evet. Tabii pilonu çok önemli.
İyi bir sınav olacak Intel için. En azından şeyi anlarız. Yani Intel bu işe, ya bu tablete girecek kadar ilerlemiş mi onu göreceğiz. Yani.
Evet.
Diğer taraftan bir kötü haber de Asus'a geldi. GPS sisteminde bir çekememezlik sorunu oldu. Ortaya çıktı ve Asus bunu kesinlikle yalanlamadı ve hatta kabul etti. Bunun sonucunda da özellikler listesinden çıkardı. GPS hala içinde var ama özellikler listesinde olmayacak. Ki yanlış yönlendirme olmasın diye. Sebebi de şu. Asus'un kullandığı metal kasa kesinlikle GPS sinyalini engelliyor. Hiçbir yerden kaçışın yok. Bu yüzden de özellikle hafif, yani çok değil, biraz kapalı alana girdiğin anda GPS sinyalini kaybediyorsun. Kilitlenme sorunları yaşıyorsun. Yani uyduya kilitlenemiyor. Transformer'la bakıyorlar. Transformer'da bu sorun yok. İlk Transformer'da. Yani bazı yerlerde %50 fark olmuş testlerde. Dolayısıyla Asus modelden GPS özelliğini çıkarmış. Çok yani zamanlamasının iyi olduğunu söylüyorlar. Çünkü ürün yeni çıktığı için hani GPS için alan bir kişinin hala 30 gün iade şansı olabilir diye, yurt dışında da böyle.
Evet.
O yüzden çok zarara uğrayacaklarını düşünmüyorlar tepki açısından, ama tabii bir özelliğin listeden çıkması hoş olmadı. Bu da bize şunu gösterdi. Mesela senin tabletinde, iPad 2'nde 3G modelinde GPS var. Seninkinde ama aynı zamanda bu plastik bir bölme olması anlamına geliyor üst kısmında. İşte bu plastik bölme bu tamamen GPS anteni. Yani daha doğrusu bütün antenler için kasadan çıkış noktası.
Evet.
Asus'un modeli tamamen metal olduğundan antenlerin çekiş gücü bloklanıyor.
Bunu şimdi aşmaların bir diğer yöntemi de anteni kasayla birleştirmeleri. Bu mesela biz neyde görmüştük? MacBook'larda. MacBook'larda, yeni MacBook'larda özellikle çekim kuvveti wireless daha iyi. Çünkü gövdeyi anten olarak kullanıyor. Ya GPS'in, Asus'un tasarım olarak değişim yapabilir ama o da tabii tamamen
tabii,
üretim mantığı değişikliği.
Tabii şu saatten sonra olmaz yani. GPS'in ama kendine has bir şeyi var. Çünkü Wi-Fi'den daha şanssız o konuda. Onun hakikaten engellenmemesi gerekiyor. Evet. Yani bir plastik herhangi bir çıkış kurtarıyor ama kasada hiçbir şey yok. Hatta ben buradan şeyi düşünüyorum. Ben bugüne kadar Asus'un acaba yani bu modelde, daha doğrusu bugüne kadar demeyeyim, bu modelde 3G'den hiç bahsetmemesinin sebebi bu mu diye düşünmeye başladım. Bir ihtimal bu tasarımın 3G'ye de etki etmesi söz konusu olabilir mi?
Yani tasarım olayını ben inanmıyorum Murat. Yani bu tasarım işi Asus'taki mühendislerin kolayca çözebileceği bir şey.
Tabii.
Sonuçta güç elinde, araştırma geliştirme laboratuvarlarında farklı tasarımlar yapıp hangisinin iyi GPS sinyal alma gücüne sahip olacağını çok rahat ölçebilirsin çok kısa sürede. Yani bunlar bahane değil bence.
Bahane değil ama ben yani şey açısından söyleyeyim. Yani 3G'yi de mi acaba etkiliyor bu durum? Bu kasa etkiler miydi olsaydı diye düşünüyorum. Çünkü Transformer'a, ilk Transformer'a 3G'yi koydu.
Evet.
Bir sorun da çıkmadan bunda. GPS böyle yaparsa 3G'de öyle yapar mı diye insan düşünüyor. Çünkü senin iPad'inde de özel tedbir var.
Şöyle, telefonların kullandığı anten GPS antenlerinden çok daha büyük ve çok daha güçlü. O yüzden onlar muhtemelen sorunu yaşamayacaklardı. Ve şöyle düşün, her tarafımızda baz istasyonu var. O yüzden onda çok büyük sıkıntı yok. Dediğim gibi bu tasarımla Asus'un peki, baştan çözebileceği bir durumda.
Seni mesela tablet alacak olsan etkiler miydi? Transformer'dan vazgeçirir miydi?
Ya beni geçirmezdi. Çünkü dediğim gibi daha önce de mesela biz program çekerken bugün Cuma günü Prime incelemesini yayınladık. Orada konuşmuştuk seninle. Yeni nesil bir cep telefonu sahibi olduğum için internet paylaşım özelliği bu beni etkilemezdi. Ama telefonumda illaki kablosuz kablosuz erişim noktası özelliği olmak zorunda değil. Hı-hı. Öyle bir kullanıcı sahibi olsaydım,
Yani tablet ve GPS.
Evet doğru, şimdi onlar aslında bayağı bir ilişkili. Ama şöyle, tableti ben yol haritası olarak kullandım mı? Kullanmadım ama kullanan arkadaşlarım var. Kullanmadığım için. Ama çok iyi bir dediğin gibi şey olabilir. Navigasyon cihazı olabilir.
Tabii. Potansiyel çok yüksek evet. Ama sanki 7 inçler daha uygun gibi geliyor bana o evet. için. Biraz yani bu tabletlerin 10 inç olanları arabaya koymak için biraz fazla mı büyük? Bana öyle geliyor yani.
Ya güzel bir şey koysalar aslında bu arabanın teyp kısmına güzel bir adaptör şeklinde yapıp oraya tableti yerleştirebilsek bence fena olmaz.
Çünkü buradan şeye de bağlayacağım. Transformer Prime'ın 7 inçlik versiyonunun
7 inç tabii daha uygun. Arabaya koymak için. Onda muhtemelen GPS olayını çözmüşler bize tabii.
Ben şeyi merak ediyorum. Buna gidip de buna 3G'ye koyarlarsa yani ki olacağı söyleniyor. Artık yuh diyeceğim yani az uzun. Sen Prime'e koyma, buna her şeyi koy. Ama kendim de 7 inçi Samsung'da denemiştim. Gayet güzel yani. Hakikaten insanın şey içinde alma isteği uyandıran bir boyutmuş. Ya 10 inç bir, çünkü yanında çok ciddi şekilde kaba kaldı.
Evet.
Benim görüşüm, ama ben kendim hatta düşünüyorum 7'ye mi düşsem acaba diye.
Sahada görmek lazım.
Sahada görmek lazım, evet.
Yani kullanıp sen fotoğrafla ilgilisin, bir şey yapıp. Tabii şimdi 7 inç yapıp da ekran kalitesi falan kısmasınlar Asus. Çünkü Prime'ın çok çok iyi bir şeyi var. Ekran kalitesi var.
Evet. İşte çıkınca artık göreceğiz yani. Diğer haber de tabletlerden devam ediyoruz. Windows 8 yüklü tabletlerin de, yani sırf Intel değil, tabii Windows da Microsoft da boş durmuyor. Onlar da işe girecekler. Windows 8'li tabletler göreceğiz. Valla bu da sahada görülmesi gereken bir şey olacak. Hiçbirimizin bir fikri yok nasıl olacağına dair. Ama
Intel'in yeni tablet platformu Medfield ile beraber
evet,
çıkacak. Çıkması bekleniyor.
Ya geçen şey çok komikti. Ben bir tane gördüm. Samsung'da Windows 7 vardı üstünde. Ama içinde fan çalışıyordu. Şey, Core i5 koymuşlar. Yani şey, insan ya ne güzel, böyle tanıdık bir şey görüyor böyle. Ama arkada ses var. Fan sesi var. Core i5 tablette düşünebiliyor musun? Bayağı enteresandı. Şey,
muhtemelen yarım saatte bitiyordur bile.
Tabii test etmek lazım ama o bize gelmez zannetmiyorum.
Ben Murat, Windows 8'li tablet illaki çıkacak.
Evet.
Çünkü bak şeyde de gördük. Windows 7'li tabletler de gördük biz. Her ne kadar sessiz sedası böyle geri geri adım atsa da HP'nin Slate vardı mesela.
Evet, vardı.
Millet bayıldı etti ilk başta. İşte aldılar. Kullandı insanlar. Şimdi Windows 7 tablete göre tasarlanan dokunmatik arayüzü gelişmiş olan bir işletim sistemi değil de Windows 8 baştan şöyle tasarlanıyor. Bir, dokunmatik arayüz düşünülerek hazırlanıyor. İki, ARM mimarisi düşünülerek de hazırlanıyor. O yüzden ben Windows 8'i merak ediyorum. Hele hele masa üstünde kullandığımız yazılımları kurabilirsek.
Hı hı. Hatta şey diyen var. Yani Windows 8 tablete o kadar tablet için hazırlanıyor ki masa üstünde kullanımına bu sefer yadırgayacağız gibi fikir beyan edenler de oldu.
Evet. Orada da şu bak gündeme gelebilir. Yani Windows 8'in çıkışı eğer senin dediğin gibi olursa, yani masa üstünde kullanmaya yadırgayacağız gibi bir bize izlenim oluşturursa, hatırlarsan Intel'in Ultrabook'tan sonraki konsepti neydi? Ekran dönüyor, arkaya yapışıyor. Evet. Neden tablet haline gelen sistemler.
Evet.
O tarafa geçişi de hızlandırabilir bu
Windows 8. Doğru. Allah, ben şahsen o senin bahsettiğin türde bir tablet görmek istiyorum. Ultrabook görmek istiyorum.
Ultrabook'lar da şeye de uygun. Kağıt gibi ipince.
Evet, gayet
uygun. Arka tarafı da biraz şöyle bir 4-5 milim daha inceltirlerse.
Evet. İlginç ürünler olacak. Bu arada Windows 8 yüklü tabletlerin tarihi Temmuz-Eylül ayı bandında 3 aylık dilimde görecekmişiz. 2012...
O zamana kadar Nvidia 8 çekirdekli tekrar çıkartır.
2012'de tablet seçeneklerimiz çok artacak.
Evet.
Yani sadece yazılım olarak değil, donanım olarak da çeşitlenecek. Tüketicilerin başı iyice ağrıyacak.
Tam kafa karışacak.
Şu an bir Android ile iOS var, başa çıkamıyoruz.
Şu anda ama mesela tablet piyasası en temiz zamanında.
Hatırlarsan temiz, evet.
İlk başlarda da şey vardı, çakma iPad'ler.
Ha.
50-60 dolarlık. Şimdi birazdan şeye bakacağız, Android'in dağılım pastasını. Orada mesela çok aşırı bir şekilde, istersen ona da geçelim.
Ona da bakacağız. Önce bir minik bir haber vereyim de, iyi haber vereyim. Sony tabletlerde 100 dolar indirim yapmış. Bu arada şey de yaptı, onu almadım buraya çünkü bizi kapsamıyordu. BlackBerry de playbooklarını feci şekilde indirdi.
Playbook'u geç Murat. Yani bahis konusu değil yani şu anda piyasada.
9.4 inçlik tabletini Sony 100 dolar indirmiş. Bize yansıyacak mı bilmiyoruz ama.
İlla yeninin sonunda yansır. Güzel fiyatlar olmuştur.
Şu anki fiyatı bizde çünkü 1000 lira civarı.
İyi fiyat var Türkiye'de aslında.
Çok iyi fiyat ya.
Ve güzel de tablet.
Hiç fena değil. Gerçi hani şey değil, o ele verdiği hisse biraz eksiklik vardı ama genel konseptinde başarılıydı. Kendine has bir tablet en azından. Tipi değişikti.
Evet.
Gördüğümüz en değişik tipli tabletti.
Böyle kucağında kullanmaya uygun bir yapısı var. Tutmaya daha böyle elverişli.
Evet. Şimdi senin dediğin habere geçelim.
Şimdi mesela neydi olay? Android işletim sistemi dağılımı. 2-3-3, 3-0 falan, hangisi en fazla diye. Şimdi en fazla %60'a yakın, %55 civarı Android 2-3-3 var.
Evet.
Bunun sebebi de çakma cihazlar. Rında olduğu bir kitle var.
Evet.
Hani demiştik ya, tablet piyasası en temiz döneminde şu an. Hı-hı. İşte Android 3.0'lı kaliteli tablet bulabilirsin. Rezil tabletleri artık bulamıyorsun. Çünkü kullanıcılar da orada anladı.
Anladılar.
Ama o eski tabletler de halen dolaşımda.
Bir sebebi daha var bunun. Millet alınca raftan aldığı gibi kullanıyor. Böyle bir kitle de var dünyada. Hiç evet. Güncelleme nedir? Nasıl yapılır? Adamın umurunda değil. Açıyor, kullanıyor. Ve sayıları işte azımsanacak gibi değil. Bunun da haberini yapmıştık. Yani raflarda bir yıl bekleyen ürünler olduğunun haberini yapmıştık, hatırlıyorsan. Evet. Düşünsene, bir yıl boyunca o aletin kaç tane güncellemesi çıktı? Hiçbiri yapılmıyor.
Murat, Android tarafının en büyük sorunu şu. Mesela iPhone kullanıyorsun.
Evet.
iPhone kullandığın zaman bilgisayarın iTunes'la kullanmak zorundasın.
Mecbursun.
Entegresin. Bunu sana şart koşuyor. Evet. Apple. iTunes seçiyorsun, diyorsun güncelleme var, yükleyin mi? Yükle diyorsun. Tık tık tık tık yüklüyor. Her marka, Android tarafında her markanın kendine ait farklı yazılım var. Hepsinin güncellemeyi duyurma şekli, hı-hı, vesaire farklı. Yani orada ciddi bir şey var. Angarya.
Kesin.
Kafa karışıklığı var. O yüzden bilinçli olmayan kullanıcının yazılım güncellemiyor olması çok normal. Orada kesin bir standart gelmesi lazım. Android yani tarafında yazılım güncellemesi için.
iTunes'a küfür ediyorduk, açık söyleyelim. Ya bu programı niye kullanmak zorundayız diye. Ki bunu biz şeyden beri söylüyorduk. Hani müzik yüklerken biz Windows'tan klasörü alıp atmaya alışmış insanlarız, evet, ya. Yapamayınca tabii şey olmuştuk. iTunes'da ilk başlarda, iPod zamanlarında bir karşı çıkmıştık. Ama şimdi şu anda gerçekten olaya bir standarda getirdiği için kullanıcılarını rahat ettiriyor mu? Ettiriyor. Telefon, evet, tarafında.
Ya her şeyi tek şeyde yapıyorsun.
Evet. App şeyin de, Google'ın da böyle bir şeye ihtiyacı var.
Evet.
Yani buna çözüm bulmazlarsa bu kaos devam edecek çünkü. Android gidiyor. 4-5 gidecek yani bu sonuçta. Evet.
Android 4.0'ın oranı da %1'in altında mı?
Altında. Ya hadi 4 neyse. 3'ün oranı 3.3.
Evet. Ya Android 2.3 ile Android 2.2'nin toplamı %80 ya da %90 civarı bir şey yapıyor.
O kadar yapıyor. O kadar yapıyor. Kötü bir tablo yani.
Evet.
Bu tabii araştırma Türkiye'yi kapsayan bir araştırma değil de...
Ya Türkiye'yi kapsa da bir şey değişmeyecek,
değişmeyecek
yani.
Değişmeyecek yani.
Kaç tane 4.0 yüklü tablet
var değil mi?
Gördük yani. Bizi son gelen tabletler
ama
hepsi...
Ama 3'ün bu kadar az olması biraz tuhaf ya. Yani...
Ama Murat 3.0 tablet...
Tablet tabii.
3.0 tabletlere baktığın zaman... Tablette... Bak, Zoom var. İşte yeni nesil işte Primer, Transformer'lar, işte Galaxy Tab'lar var.
Şu an Android tablet piyasasını domine ediyor.
Evet.
Yani bu... Değer çok düşük. Yani ben şeyden...
Buradan şunu görebiliriz Murat. Android cep telefonlarında inanılmaz bir egemenlik kurmuş ki, evet, tabletler bunların içerisinde artık bir fark yaratmıyor.
Yaratamamış. Evet, evet, aynen öyle. Bunlar bu ikiler, üçler, ikiler daha doğrusu şeyler, hepsi telefon bunların.
Evet.
Ama tablet alıp da demek güncellemeyenler de kesin var yani.
Güncelleyin arkadaşlar.
Tabii yani en şey, çünkü sebebi hani özelliklerin dışında güvenlik.
Ha şu da var, çakma bir telefon alıp İşte Çin işi güncellemek de öyle çok da kolay değil.
Değil, değil
yani işini biliyorsan yaparsın tabii ki ama öyle Samsung, işte Sony Ericsson gibi böyle hemen tık tık iki yazımla güncelleyeyim.
Tabii.
Yok öyle bir şey.
Alıyorsun kalıyor. Bu arada bugünün haberi bu. Nikon D4'ü çıkardı.
Nedir Murat D3'ten farkı? Vallahi çünkü D3'ün üzerine geliyormuş gibi değil mi?
D3'ün üzerine geliyor, evet. Yani bu şu an D3 ile şeyin arasındaki farkları tam ezbere bilmiyorum. Daha haberini yazmadım. Ama 16.2 megapiksele çıkıyor. Burada şey...
Full frame.
Full frame tabii.
Tam kare.
Nikon da Canon gibi megapiksel yarışına girmedi burada. Bu önemli burada. Hatta bunun için biraz şey tepki gösterenler olmuş ya, bu nasıl iş diye. Ama şöyle bir şey var. Piyasada müthiş bir yüksek ISO performansı beklentisi var. Firmalar bunu mevcut teknolojiyle sağlayabildikleri kadar sağlıyorlar ama bunun bir hilesi de nedir? Algılayıcıyı küçültürsen, bir megapiksel sayısını küçültürsen aynı algılayıcıda daha yüksek görüntü performansı elde ediyorsun.
Daha yüksek ISO performansı.
ISO performansı elde ediyorsun. O yüzden Nikon'da, Canon'da biraz sanki bu yola saptılar. Bu makineler feci şekilde yüksek ISO performansına sahip olacaklar. Nikon'un zaten D3'ün meşhurdu bu konuda. Şeyde D4 de bunun üstüne geliyor.
16 megapiksel.
16 megapiksel. Onun dışında Nikon'un bu makinede
204.000'e kadar genişletilmiş ISO seçeneği var, evet, ama standartta 12.800.
Yalnız o genişletilmişi bile bunlarda kullanılıyor işte. İşin esprisi orada. Bunun yanında Nikon makyajlama yapmış. Mesela tuşlara ışık koymuş. Şimdi sen diyorsun ki bu alet gece çekiyor. Gece çekiyor da gece kamerayı göremiyorsun mesela. Tuşlarını, doğru, görmekte zorlanıyorsun. Nikon aydınlatmalı tuşlar koymuş. Onun dışında portre modunda makineyi kullanmayı kolaylaştıran fiziki değiştirmeler yapmış.
Yatay tutma.
Evet.
Dikey, pardon.
Dikey tutmak için. Bunun dışında da şöyle baktığın zaman önemli olan, böyle öne çıkan şey kesinlikle video performansı veya bunun için yapılan ayarlar. Nikon ne varsa koymuş, öyle söyleyelim.
Video için.
Video için işte şey ne kadar koymuş. Görüntüyü canlı olarak kayıpsız aktarmaya kadar her şeyi koymuş.
Bir şey değil mi? Nikon yaptığı en büyük hata bu video özellikleri reklam yapmış ama DSLR'da çok cimri davranması oldu.
Evet. Çünkü 5D Mark II piyasayı aldı götürdü.
Evet. Şimdi, yani şu anda insanlar atıyorum D90 hani 5D Mark II daha seviyordu ama mesela D7000 neden kullanmıyor? Yani evet. Kullanabilirlerdi.
Bir defa video işini başlatan firma Nikon, yani D90'la biz tanıştık. Yani niye devamını getirmediler? Evet. Çünkü hiçbir zaman kabı şeyin içinde geçer. Canon'da, Nikon'da fotoğraf makinelerinin sektörde böyle domine olacak, edecek şekilde kullanılacağını tahmin etmediler. Şimdi televizyon dizilerinden tutuyorsun, filmlere kadar DSLR'le çekiyor adamlar.
Ya bu, Murat ben şeye çok mesela sinir olmuştum. Bazı işte kullanıcılar çıkar, fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekilir, video kamerayla video çekilir gibi. Böyle saçma bir düşünce var piyasada dolaşan. Değil. DSLR'la çektiğin video kalitesini yakalamak için profesyonel kamera kullanmaya kalksan inanılmaz yüksek rakamlar çok vermen gerekiyor.
Yani veremiyorsun zaten. Burada yalnız Nikon hadi D4'te şeyi yakaladı. Videoda güzel bir standardı yakalayacak. O çok net belli oldu ama $6,000'lık bir makineden bahsediyoruz. Yani yine şeycilerin, yani bizim gibi böyle maliyet odaklı düşünen insanların alabileceği bir makine değil. 5D Mark II yarı fiyatından daha az şu an.
5D Mark II geç, 7D.
Ya 7D o da tabii. Ha, full frame olursa 5D Mark II olmak zorunda. Ama şöyle baktığın zaman yine güzel bir ürün çıkmış. O çok net belli yani.
Ama bizim gibi garibanlara hitap etmiyor.
Biz ancak rüyamızda görürüz yani. Olsun. Bir gün belki bizim de olur. Bu fotoğraf piyasasından ikinci haberimiz şu anda. Kodak maalesef iflasın eşiğinde.
Bunun yani gelmediğini gören var mıydı?
Yoktu.
Hepimiz biliyorduk aslında.
Evet, şimdi şeyden de atılma, borsadan da atılma riski varmış. Ne olacağı
belli. Geçmiş Kasım ayında $500,000 ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.
Yani nereden bulacaksın? Elinde bir tek Kodak'ın patentleri kalmış.
Çünkü 1100 adet patenti var.
Ve iyi patentler. Yani bu da sonuçta Kodak'ta makineyi icat edenlerden.
Ya şöyle bir şey anlatayım. 2000 senesinin başında, yani bundan 12 sene evvel.
Evet.
Sebit fuarına, yok 2000 senesi değil, 2003 olması lazım. 2002 ya 2003.
2003 olması lazım.
2003-2004 o seneler diyelim. Hatırlarsak Canon'un DSLR'ı vardı. Hı-hı. CMOS sensörlü falan. O dönem bir şey yapılıyor. Amerika'da marka bilinirlik anketi yapılıyor. Murat, ilk bilinen, ilk 5 markadan bir tanesi.
Ya.
Coca-Cola, Kodak, Ford gibi büyük markalar arasında yer alan, hatta ilk 3'te diye hatırlıyorum, bir marka Kodak. Neden şu anda çökmenin eşiğinde? Çünkü fotoğraf makinesi dijital tarafta yeterli yenilik sunan makineler sunamadı. Bir dönem çok çok iyi bir ivme yakaladılar ama yani nedense çok geri kaldı.
Bir defa hani az önce sen dedin ya video kamera olmaz fotoğraf makinesinde.
Evet.
Ondan önceki versiyon neydi? Fotoğraf makinesi dijital olmaz. Evet. Analog olur. İşte aslında bu lafları edenler bile dijitale geçince Kodak'ın müşterisi kalmadı. Filmden çıktıktan sonra dijitale geçemedin. Geçmeye çalıştın ürünler. Biz hatırlıyoruz, biz inceledik Kodak fotoğraf makinelerini.
Evet.
Ama olmadı işte, bir türlü tutturamadılar.
Fena ürünler değildi yani, en azından çıkarttıkları segmentte güzel ürünler vardı.
Kötü değildi ama Canon ve Nikon'un o agresifliğine hiçbir zaman Kodak yapamadı.
Ya Murat, olmadı şunu yapamadı yani. Kodak bence. Bir kere ince güzel tasarım yapamadı, göremedi. İşte yüksek ISO performansı dedik, onu göremedik. İyi video performansı dedik kamerada, onu da göremedik. Yani bir ürünü sattıracak parametrelerin bir tanesini, yani iddialı olacak bir ürün piyasaya sunamadı.
Ya, biraz hep fiyat oynadı. İsmine güvendi işte. İsim satar diye düşündü, olmadı o iş.
Kodak'ın 2003 senesine, 2004 senesi de dahil olmak üzere Türkiye'de çok çok büyük bir ofisi vardı. Bundan 3-4 sene evvel tüm operasyonu durdurup sadece, yani ofis falan her şeyi kapatmışlar. Tüm çalışanlar işten ayrılmıştı. Sadece bu film olayıyla ilgili satışlar yapılıyordu.
Kodak önemli bir isim gerçekten. Hepimizin hafızasında olan bir isim. Burada artık bir tane büyüğün gelip Kodak'ı alması lazım herhalde. Ya da Kodak ismini en azından alması lazım. Kodak serisi fotoğraf makinesi çıkaracaksın.
Evet.
Yani bunun yaşatılması lazım. Kodak batmamalı. Bu isim çok önemli bir isim çünkü. Diğer habere mesela geçelim yine. Patent kavgası değil de bu bir enteresan bir haberdi. Samsung bir reklamında, Apple reklamında oynayan kızı kullanmış. Hemen çekmişler reklamı da. Sonuçta tabii bir kere yayınladığında her yere yayılıyor. Bunu tabii bilerek mi yaptılar yoksa bir hata mıydı bilmiyorum.
Ya Murat, şimdi bu tür reklam işleri bir ajans tarafından yapılıyor. Evet. Sen diyelim ki Samsung'sun, ben Apple'ım. Ben öyle bir reklam yaptım ki Apple olarak acayip hoşuna gitti. Ajansım da belli. Mehmet Usta yapmış. Sen diyorsun ki Mehmet Usta, ya Mehmet Usta sen Apple'da çok güzel bir reklam yapmışsın, gel bize de yap. Tamam diyor. Ajans geliyor. İşte kurguyu veriyorsunuz. Şunu şunu yapalım. Bak diyor, çok da güzel de mankeniniz var. İşte şu kızı oynatalım. Ya yani muhtemelen bu iş ajansın altından çıkmıştır.
Öyle öyle.
Samsung bilerek biz şu reklamı istiyoruz da şu kız olsun
demez zaten de. Şey ama yorumlar nasıl gelir? Samsung'a gelir. Kimse yol mekaniği bilmediği için. Şimdi diğer haber, Google'ın ana sayfasını kurcalayacak Google. Bir tab açacak orada. Servislerini göreceğiz. Tabii yine bunun sebebi şu. Bir şekilde Google her türlü Google Plus'ı gözümüze sokmaya çalışıyor. Bunun başka bir açıklaması yok. Haksız sayılmazlar da yani tabii ana sayfaya bunu entegre etmek tabii ciddi bir karar. Çünkü Google'ın özelliği sadece ana sayfası. Yine sadece kalmaya devam edecek ama bir tane tab gelecek. Bu bakalım bu da işe yarayacak mı Google Plus için?
Valla Murat, yaşamazsa 2012 Ekim ayında
haberimiz
olacak. Google yeni bir servisini daha kapattı diye.
Ya çok seni bilmiyorum. Habire ekleniyorum ben birileri tarafından ben de, Google Plus'ta. Evet. Demek ki kullanan insanlar çok kişi olmuş yani.
Ya bir kere şunu yaparsa Google başarılı olur. Gmail'e bunu öyle bir entegre et ki o zaman başarılı ol.
Bir işe yarasın yani.
Evet. Gmail'in kullanım oranı inanılmaz yüksek çünkü.
Öyle.
Murat, bu arada bir haber var, onu da şey yapmayalım. Wikipedia'nın topladığı bağış ile ilgili. Toplam 20 milyon dolarlık bağış toplamışlar. En büyük bağış da Google'dan 500 bin dolarla.
Oradan lafı bazı şeyler TeknoSayer'de bize getirmişti. Siz de demek ki bağış sistemine geçin deyip duruyorlar yani bizim son yayınladığımız reklam şeyi üzerine. Böyle çok teklif var hani bağış yapabilmemiz için.
Onu en sonunda konuşabiliriz.
Evet, koyun koyun diye.
Bunu da ya bunun için şey yapalım tamam. Sitenin tepesine lütfen okuyun. Wikipedia kurucusu Murat Gamsız'dan kişisel bir rica.
Mahsun fotoğraflarımızı çekmemiz lazım öncelikle. Evet. İyi para toplamışlar da şey bilmiyorum yetiyor mu yetmiyor mu o kısmını tam şey...
Ya şimdi şunu da söyleyelim. Şimdi internet sitesi olunca insanlar şöyle düşünüyor. Ya internet sitesi para ihtiyacı olur mu işte? Yayına gitsin.
Evet.
Çok böyle yürütme maliyetin az olduğunu düşünüyorlar. Değil. Eğer popüler bir sistem varsa, milyonlarca kişi bu siteyi ziyaret ediyorsa sen onun sunucu masrafını karşılayamazsın. Hep diyorlar mesela ulan Özkan adam olamadın, bir YouTube yapamadın Türkiye'de ya. İşte bir Facebook yapamadın. Yapamazdık yani sonuçta YouTube açmaya kalksan. YouTube'u bana devreseler bugün yarın çöker. Yarın iflas eder. Hosting parasını ödeyemeyiz yani. Yani dolayısıyla arka tarafta bilinmeyen çok fazla masraflar olabiliyor.
Evet. Diğer habere geçeyim. Malezya'da kablosuza hizmetini mecburi hale getiriyorlarmış hükümet. İnterneti yaygınlaştırmak için. Tabii buna şey koymuşlar. Yani bir sınırı var.
120 metreden daha büyük restoranlarda.
Metrekarelik evet. Daha büyük her yerde Wi-Fi'yi sunacaksın.
Burada da TTNet Wi-Fi veriyor işte Murat. Abonesiysen paşa paşa kullanıyorsun. Ya da Starbucks'da oturursan orada bazı anlaşmalı olduğu yerler orada ücretsiz kullanabiliyorsun.
Sen memnun musun?
Ya bazı yerlerde hızlı bazı yerlerde çok yavaş. Ama genel olarak yani... O yüzden mesela ücretsiz ben şeyi bilmiyorum. TTNet şifremi bilmiyorum. O yüzden bana sorduğu zaman TTNet abonesiyim şeklinde girmiyorum. Ücretsiz yerleri seçiyorum. O yüzden Starbucks'a gidiyorum genelde dışarıda olduğum zaman. Vallahi çoktan iyidir. Yani 3G'den bağlanıp biraz faturaya yansımasındansa sonrasında maillere bakıp mailden evet, yazıyoruz.
Ben şeyden memnunum. Keşke sen şifreyi bilsen TTNet abonesi olduğun zaman ADSL kullandığın zaman sana bedava bir hak veriyor en azından. Ve yaygınlık olarak da fena değil şu anda. Ama yine de olması gereken kadar yaygın değilmiş gibi geliyor. Ben hani çok belli merkezlerde bulabiliyorsun şu anda.
Ya yavaş bir de Murat ne olursa olsun çok böyle işlek bir yere gidersen maalesef hızı yani, yetmiyor.
İşte bu Malezya'daki bu uygulama sırf böyle belli başlı marka yerlere değil de her yere şart koşacağı için bizimkinden farklı.
Evet. Ve ücretsiz olması şart koşuluyor.
Güzel valla. Bunu derken mesela bir yandan da Beyaz Rusya'da acayip bir sansür kararı.
Ya ben halen şoktayım bu haberde. Yani detayını sen ver neden şoklu olduğunu söyleyeyim ben.
Şu var. Diyorlar ki hani yine aynı sebepten bizdeki porno ve zararlı içerik barındıranları engellemek için alan uzantısı yerel değilse giremeyeceksin siteye. Yani atıyorum com.tr bizdeki örneği. com.tr değilse ya da tr ile bitmiyorsa giremiyorsun. google.com'a giremiyorsun gibi. alan adlarını yasaklıyorlar, sansürlüyorlar. O saat onlara erişim engellenecek. Sen Gmail bile kullanamayacaksın anlamına gelebilir mesela. Yoksa
yani tüm uzantılar .ru.
İşte Amazon.com'a giremeyeceksin, yasak olacak.
Ben mesela gmail.ru'ya girdim ama tamamen çakma bir site çıktı. Yan tarafta işte pornografik resimler falan.
Şimdi bu yani sansürün daniskası. Bütün siteler yani belli başlı siteler, Amazon'lar, şunlar, eBay'ler hepsi sansürleniyor bunlar.
Yani bir kere alışveriş tamamen yasaklı.
Evet, alışveriş orada gidiyor. Orada da onun da şeysi çürümüş. İşte vergi kaçağı oluyormuş, var şu bu.
Ben Murat, umarım bizimkiler bu haberi görmezler. Çünkü bu bak yandaşlarını şey yapmanın, rant sağlamanın en iyi yollarından bir tanesi bu.
Evet.
İnsanları com.tr adresine girmeyi zorunlu bırakırsan, tabii ki işte Türkiye'den para kazanan büyük firmalar, Facebook, Google'ı, com.tr'de, Google'ın zaten com.tr'de şeyi var. Burada açmak zorunda kalacaklar tabii ki. Ama yani ben aklım almıyor Rusya'nın yaptığı bu şeyi.
Evet, Beyaz Rusya bu arada.
Beyaz Rusya.
Kötü tabii ya. Bu 2012'de de bu sansür olaylarını çok duyacağız gibi. Bir tane de sansür haberi aslında eski bir habermiş de bu hafta biraz
yankı buldu.
Çok da eski değil gerçi. Birkaç aylık bir şey. Şöyle bir sinema eleştirisi yapılıyor internette bir sinema blogunda. Öteki sinema sitesinde. Filmin ne olduğu önemli değil. Ama şöyle diyeyim. Filmin reklamını yapmak için söylemiyorum o ismini. Film hakikaten herkesin izleyebileceği, midesini kaldırabileceği bir film değil. Ama nihayetinde film mi? Film. Orada gördüğün hiçbir şey gerçek değil. Yani bir testereyi nasıl herkes izleyemez? Ama sonuçta sen izlerken onun film olduğunu bilirsin. Bu da böyle ama bunun içinde tabii şey de var. Onun içinde pornografik öğeler falan da var. Dolayısıyla gerçekten de herkesin izleyebileceği bir film değil. Özellikle küçüklerin zaten izleyemezler. Her yerde de yayınlanabilecek bir film değil. Ama sorun şu ki burada konu bu film değil. Filmle ilgili çıkan bir eleştiri var. Yani eleştiri değerlendirme yapmış yazar. Fakat tipten uyarı gitmiş. Bu eleştiri yazıyı kaldırın diye. Şimdi işin komik tarafı, İşte filmin uygunsuz olduğunu, herkes için uygun olmadığını söylüyoruz. Yani beklentin ne olur? Yazarın o filmi övmesi ve gidin demesi olur. Ya dersin ki ya kardeşim sen nasıl bir filme yönlendiriyorsun insanları? Onu uyarmıyorsun falan. Ama değil. Tavsiye etmiyor filmi yazar. Sadece kendi görüşünü belirtiyor ve hakikaten de iki yerinde hem başında hem sonunda tavsiye etmediğini, daha doğrusu teşvik etmediğini yazıyor. Açık ve seçik bir şekilde. Hiçbir yönlendirme yok. Gidin görün demiyor. Aksini söylüyor ve bu eleştiriyi tip kaldırttırıyor siteye.
Ya yani komedi.
Yani
açık, ben konuşma yapmayacağım konuyla ilgili. Komedi olduğunu söylüyorum sadece olayım.
Çok çok çok çok tehlikeli bir iş. Yani yarın öbür gün orada başlar bu iş. Yani bu buraya gidiyorsa. Yani bunlar bence bu zaten şeydir. Bu
Murat,
bir denek.
Korktuğumuz olay zaten bak bu bizim.
Evet.
Ya adam eleştirisini okuyor. PC Laf Sabah var. Linklerden girip okuyabilirsiniz. Yani filmin ismi bile yazıyor orada yani. Bakıyorsun adamın yazdığı bir şey yok. Ya adam filmle ilgili izlemiş, düşüncelerini yazmış. Gidin izleyin de demiyor.
Tersini söylüyor. İzlemeyin diyor yani.
Evet yani. Ve buna işte sen bunu kaldıracaksın şeklinde uyarı gidiyor. Bu bunu da akıl mantık almıyor.
Şey de hemen kaldırmış tabii sitenin sahipleri. Çünkü ne yapacaklarını şaşırmışlar onlar da böyle gelince. Şimdi bu bana sorarsan bu sadece bir deney. Yani böyle bir şey üstünde hafif yoklama yapıyorlar. Yani bakalım direnç geliyor mu, nasıl oluyor hafif hafif. Çünkü yarın öbür gün sana bana diyecekler ki ya sen bizim arkadaşların firmasının ürününü eleştirmişsin, kaldır onu da diyebilir. Oraya kadar gidermiş. Evet. Keyfi çünkü ya.
Ya çünkü bak burada şöyle bir şey var. Beni geçen gün işte PC Labs'ta bir okuyucunun yazdığı yorum için bizim data center'dan aradılar. Dediler ki işte Özkan Bey şu yorumu kaldırır mısınız? Ya dedim size ne? Yani yorum yazılmış. Bu sizi bağlamaz. Bu şikayet eden firmayla benim aramda olan bir şey. Ama işte kaldırmazsanız dava açar. Dedim dava açsınlar. Bana bir karar gelsin ona göre şey yapayım. Nitekim işte bir ay sonra dava açmışlar. Bize dava sonucu geldi ve biz kaldırdık. Yani bu tür tehditlerle bir şeye varılmıyor. Bu hakikaten bir Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na gidip keyfi olarak sen bunu kaldıracaksın diyemez. Bunu sen mahkemeye götüreceksin.
Evet, bununla ilgili biraz da etkilerini birazdan tartışacağız. Biraz teknoseyir kısmına ayırdım ben onları. Şimdi ufak ufak sona geliyoruz. Levent abinin eklediği bir haber var. Oyun kısımlarına geçiyorum artık. XCOM Enemy Unknown adam gibi geliyormuş Xbox'a. Yani bildiğimiz alıştırmış hatırladığımız strateji oyunu olarak gelecekmiş. Levent abi bunun detayını verir. Ben çok fazla girmeyeceğim. O keyifli bir şekilde anlatacak. Çok mutlu olmuş çünkü. Facebook'unda da paylaşmış. Müjdeli haber şeklinde. Haftanın Steam şeylerinde, fırsatlarında %50 olarak Age of Empires gözüküyor. 3'ün her şeyini veriyorlar. Hiç Age of Empires oynamayan birisinin için bence güzel bir fırsat. 19 dolara inmiş.
39 dolar 40 dolardan.
40 dolardan iyi fiyat yani. Alınabilir. Onun dışında çok fazla
XCOM oyunlarında bir sürü derken var.
Evet, onu da kaça düşmüş? 1 dolar. 5 dolardan 5 dolara hepsini satıyorlar.
Komple paketi 5 dolara. Evet.
Evet. Bence direkt alınması gereken bir paket. Sırf arşivde durması için.
Şimdi kaç tane 5 tane oyun var içerisinde?
Levent abiyle bunu biz tozlu raflarda incelemiştik. Merak edenler onu da evet. İzleyebilir.
Yani 2007, çoğunluğu 2008 oyunları bunlar. XCOM'un.
Evet. Valla nedir XCOM'un tadına bakmak için bir alana bir 5 dolar ya ne olacak?
Evet.
Bakıyorum başka dişeye dokunur bir şey var mı? Pek bir şey yok. Açıkça söylemek gerekirse de bir Mart'a kadar falan bir duraklama devrine girdik. Yeni oyun tarafında da. Pek bir şey göremeyeceğiz gibi gözüküyor. Ama geçen hafta şu yılbaşı döneminde gerçekten çok ciddi indirimler. 1 Ocak'ta süper indirimler vardı. Haberini yaptık inşallah kaçırmamışlardır. Skyrim bile çok ciddi düştü. Yani hiç olmayacak şey oldu. Call of Duty'yi düşürdüler. Hem de Modern Warfare 3'ün fiyatı düştü.
Ya oyun oynayan birisi, ben oynamıyorum o yüzden girmiyorum. Oyun oynuyorsaydım her gün takip ederdim.
Evet. Evet, fiyatlar hemen tabii eski haline geri gelmiş.
Ya bir de şimdi bu indirimleri gördükten sonra gidip yeni oyun çıkıyor hemen almıyorsun eğer. Yani, oyun fazla zamanın yoksa, kesinlikle. Çok heyecanla beklemiyorsan nasıl olsa indirim yapacaklar diye bekliyorsun.
Kesinlikle. Deus Ex'i bile onlu rakamlara indirmişler yanlış hatırlamıyorsam ki. Daha yeni oyun yani.
Bir haber var söylen. Duke Nukem işte üzerine para verilecek diye. Satın alana 1 dolar.
Valla oyunu bedava bile vermediler. Yani şu şeyler üstüne atlardı biliyorsun. Ekran kartçı firmalar. Evet. Bundle etmek için vermediler yani. O kartın değerini düşürür diye. Şimdi bu haftanın konularını kapattık aslında. Şimdi bir de bizim tarafta geçen hafta gelişme vardı. Biz ilk defa canlı yayın yaptık. Tabii bunun değerlendirmesi bugüne kaldı. Ayrı program yapmak yerine gündeme almayı tercih ettim. Nasıl yaptık burada Özkan? Biz canlı yayını.
Ben Murat biraz zor oldu tabii. Ya şimdi canlı yayının en büyük sıkıntısı şu. Sen siteye normalde bir video koyduğun zaman bizim Teknosa'nın klasik yayınında videoyu koyuyorsun 24 saatten daha fazla hatta işte o an koyuyorsun. Bir kullanıcı gelip onu istediği zaman izleyebiliyor. Canlı yayının süresi var. 40 dakika. Tüm kullanıcı onu izlemek isteyen aynı anda yığılma yaşıyor. Eğer çok fazla kişiye hitap ediyorsan ki Teknosa'da bunun sonucu ağır oldu bizim tarafta. Bir kere bu altyapıyı kaldıracak çok ciddi bir sunucuya ihtiyacım var.
Şimdi hemen orada bir nokta koyalım. Bu bir sunucu. Öncelikle bir de şeye ihtiyacı var. Çekim 2000'den başlıyor daha. Bu bir ekip evet. İşiydi. Biz burada 10 kişi falandık o gün değil mi? Her bizi de katarsan.
Tabii tabii.
10 kişi çektik. Pozitif TV ile anlaştık. Çekimi onlar yaptı.
Evet.
Olayın Teknosa'yı tarafında sorun çıkmamış. Yani bizden canlı yayını izleyebilmişler. Evet. Orada sorun yok. Sorun Facebook tarafında oldu. Orada da senin dediğin gibi yoğun ilgi. Şimdi bununla ilgili şöyle bir şey gelebilir. Niye test etmediniz böyle bir şeyi? Şimdi oradaki soru şu. Böyle bir şeyi test edemezsin.
Çakallıkları test edemiyorsun Murat.
Evet.
Şimdi şöyle çakallık. Bazı uyanık kullanıcılar Facebook üzerinden. Çünkü konsept nasıldı? Bunun sponsoru vardı bu yarışmanın. Evet. Asus. Asus'un Facebook sayfası üzerinden yarışmaya katılabiliyordu. Orada da video izlenebiliyordu. Bazı kullanıcılar bizim ne soracağımızı anlayıp otomatiğe bağlayıp sürekli spam mesajına boğmuşlar. Evet. 5 santim, 10 santim, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo ağzımızdan çıkan her lafı tık tık tık mesaj olarak.
Ve her saniyede bir saniyede gönderiyor.
Bir saniyeden daha az sürede. şimdi orada yazılım tarafında tabii ki modifiyeler yapabilirdi ama 2500'ün üzerinde kullanıcı aynı anda mesaj yazmaya kalkınca altyapı tabii ki biraz çuvallamış.
Şöyle orada şunu söyleyeyim. Böyle bir sistemi kurdun, test edeceksin. 2500 kişiyi nereden bulacaksın?
Ya bunu yazılımsal olarak yapabilecek yollar var ama burada öngöremediğimiz nokta şu oldu. Yani insanların sürekli orada mesaj yazma ihtiyacı. Halbuki bizim soru soracağımız anlar belliydi biliyorsun. Yani sürekli evet. Bir mesaj akışı olmasını beklemiyorduk. Bir saatlik program yaptık. Sadece birkaç toplasan işte 4 dakikalık mesaj yazma süresi olacak. Ama dediğim gibi o çoğunlukta olan o arkadaşlar tabii, sistemi işte, çökertmeye
yardımcı olmaz. İstediğin kadar simüle et. Mümkün değil ya. Canlı yayın olayını, hele böyle kapsamlı bir şeyi simüle edemezsin.
Evet.
Aslında bu zaten, biz bunu niye yaptık? Bu bizim için bir test yayınıydı. Yani testin kendisi buydu aslında bakarsan. Biz hem kendimize hem işte yapabiliyor muyuz, edebiliyor muyuz? Bunu görmek istedik. Teknoseyir tarafında da başarılı oldu sonuçta. Sadece de gördük ki bu iş için Facebook platformu uygun değil. Buna bu senin dediğin çakallı engelleyici bir sistem üretilecek. Ancak onunla öyle olacak.
Yani Facebook'un sağladığı araçlar yeterli olmuyor canlı yayın için. Kendi altyapımızı kullanmak durumunda kalıyoruz öyle bir durumda. Dedim ki bundan yani en azından şeyi öğrenmiş olduk bu tarafta. Yani hediye verildiği zaman insanların hediye verilme platformu olarak işte Facebook kullanımında nasıl bir tepki göstereceği, nasıl bir sorunla karşılaşacağını evet, görmüş olduk.
Daha önce hiç bilmiyorduk ki, yapılan bir şey değildi çünkü.
Evet.
Hiç örneği yoktu ki, yani örneğine bak.
Ya yap. Şimdi şöyle, mesela canlı yayın yapan siteler var. Girin bakın işte internette. Ustream.tv diye. En popüler programı aynı anda 200 kişi izlemiyor bile.
Evet.
Yani bizim programı 2500 üzerinde kişi aynı anda izlemiş. Bu çok ciddi bir
evet,
rakam. O yüzden yani daha da kötüsü yayın tamamen kesilebilirdi.
Yani yayında hiçbir şey olmamış.
Evet, hiçbir sıkıntı olmadı.
Sadece yayının sonunda küt diye kesilmiş. Onun sebebini bilmiyoruz. Çünkü bizim burada sorun yoktu.
Evet.
Benim tahminim şöyle bir şey mi oldu acaba? Hani bize ayrılan vakit server tarafında pozitif TV'de
yok,
oldu
yok,
acaba diye
yok,
düşündüm.
Değil.
Çünkü çat diye kesilmiş yani.
Evet, onun teknik detayını istememiz lazım. O detayı ben de bilmiyorum.
Ama biz daha sonradan bunu yayınladık. İsteyenler Facebook grubumuzdan bakabilirler. Bizim evet, kendi amatör çekimimiz. Ve
kalitesi işte, bizim beklediğiniz kalitede değil.
Tabii o, çünkü SLR'le çekmedik onları.
Evet, bir tane handicam koyup çekmiştik.
Evet, ama şeyde gelecek, yüksek kaliteli versiyonunu gönderecekler. Evet. Merak edenler bakabilirler. Neden bahsediyor bunlar diyenler.
Evet.
Ama o gece podcast'ı yayına sokmuştuk evet, o da ayrı.
Yani şunu söyleyelim. Canlı yayın bir kere inanılmaz maliyetli bir olay.
Evet, niye Asus'ta yaptınız? Denizden bunu birisiyle yapmak zorundasın bir defa. Başka evet, hiçbir şansın yok.
O kadar yüksek maliyetli ki, işte o dediğim gibi aynı anda insanlar gelip izlediği zaman senin sunucun oluşturduğu yük çok ciddi fazla. Ki zaten şu anda TeknoSeyir için ödediğimiz sunucu masrafları inanılmaz seviyelere ulaşmış durumda. İzlenme oranlarının her gün artması iyi bir şey. Bu taraftan da kötü bir şey yani.
Tabii artı buraya gelen ekip. Yani video kamerasından mikrofonuna kadar.
Rejisini kuruyor.
Tabii her şeyini kuruyor.
Ona ait ayrıca bir internet hattı olmak zorunda.
Evet.
Ne bileyim, özel mikrofon setleri geliyor. Yani birçok ses mikseri var. Birçok şey var burada. Emek var arka
evet,
tarafta.
Ve onun parası da nakit ödeniyor bu arada. Evet. Yani o parayı çıkaracaksınız. Bu da sponsor demek. O yüzden Asus'la yapılması gerekiyordu. Onlar da sağ olsunlar. Onlar için de bir testti.
Evet.
Çünkü bu canlı yayın fikrinden daha neler türetilir. Bizim açımızdan, biz kendi açımızdan başarılı bulduk canlı yayını. Normal gündemmiş gibi yapabildik en azından.
Ya ben beklediğimden daha iyi geçti diyebilirim. Hı hı.
Şimdi açımdan. Buradan hareketle bazı sorular geldi. Mesela gündem, hep diyorlardı ya canlı olsun, video olsun. Şimdi,
o da şeyden sonra çıktı. 2011 değerlendirmesi yaptık ya orada.
Evet. Hem oradan sonra çıktı hem de bu bir saat boyunca biz gündem de yapmış olduk.
Evet.
Ama şunu söyleyeyim sana. Bu gündemin o amatör kamera kaydı 1 GB'a yakın. Şimdi bunu işlemesi ayrı problem. Bunu upload etmesi ayrı problem. Yani 6 saatte upload ettim.
Burada oradaki en büyük problem şu. Yine hosting tarafı.
Tabii hostingi de ayrı problem. Kullanıcıların da kotası var sonuçta.
Evet.
Oradan da yiyecek.
Yani arkadaşlar gündem çalışmada biz video yapabiliriz tabii ki mümkün ama bize bindirdiği ekstra yükler maliyet açısından şu anda uygun gözükmüyor.
Evet. Artı post prodüksiyonu çok uzayacak. Hani günden yıl değerlendirmesi neyse ama bunu kuru kuru videoyu verdiğin zaman olmuyor. İçine ek içerik koyman lazım. Görüntü koyacaksın, fotoğraf evet, koyacaksın. Şimdi biz bu gündemi cuma çekiyoruz. Cuma gecesi yayında.
Evet. Ha şöyle, sponsorlu olur bu da.
Ha, o da olur tabii.
Evet. Sponsor ama sponsorsa dediğimiz gibi maliyet açısından bizim için şu anda
evet,
şey gözüküyor.
Mümkün değil yani.
Bir diğer soru da şey, podcastler neden video değil? Özellikle iTunes üzerinden izleyen.
Hı hı.
Yani bizim şöyle bir ricamız var. Videoları TeknoSeyir üzerinden izlenmesi.
Evet.
iTunes üzerinden izlendiği zaman videoların bize herhangi bir şekilde katkısı olmuyor.
Artı bu senin sorunun başka bir versiyonu daha var. Hani diyorsun ya maliyetler yüksek diye. Şey sorusu geliyor. Vimeo'ya ya YouTube'a koysanız olmaz mı?
O da değil. Kendi altyapımızı kullanmak durumundayız. Evet. Çünkü reklam sistemimizi kullanmak istiyorsak biz kendi içimizde bunu kullanmak durumundayız. Vimeo ve YouTube'u biz sadece
mobil için kullanıyoruz.
Evet, mobil, tabletten ya da cep telefonuna girdiğiniz zaman karşınıza onlar çıkıyor.
Şu an mesela Asus'un reklamı dönüyor. Oraya koyarsak böyle bir şey mümkün değil.
Evet.
Dolayısıyla orası da bir seçenek değil. Başka bir soru da YouTube varmış gibi yazıyorsunuz diye bir eleştiri var. Şey konuşuyorsunuz diye. Çünkü bazen biz şey yapmıyoruz yani. Daha sonra hiç yapmıyoruz. İsim vermiyoruz. Eleştiri yaparken onu yapmıyoruz. Bunu yapmıyoruz bazen. Bu dikkatini çekmiş bazı kişilerin. Hani dikkat, çok fazla dikkatli konuşuyorsunuz falan filan diye. YouTube yok başımızda ama kanun var. Aynı şey. Sonuçta işte az önce söylediğimiz sansür haber. Gördüğünüz gibi çat diye adam geliyor. Kaldır bunu deyip gidiyor. Şimdi çok fazla isim mecra verirsen hem bir karşıya cevap hakkı doğuyor. Onu da kullandırman lazım. İşi uzuyor. Hem de gerçekten başına dert alabilirsin. Şu anki kanunlar buna çok açık. Yani gerçekten bir otosansür uyguluyoruz kendimize. Bunu söyleyeyim.
Ama yani isim belirtmemiz gerektiği zaman da tabii ki bunu
çok lazımsa belirtiyoruz,
belirtiyoruz
ama. Bir tercih varsa da belirtmemeyi tercih ediyoruz. Bir gelişme de bizim yorum sistemiyle ilgili eleştiri vardı. Hani yorum yazdıktan sonra cevap gelince bize bildirim gelmiyor. Kaybediyoruz konularımızı deyince.
Evet.
O sorunu da çözdük. Şu andan itibaren yorum yazdığınız konuya mesaj geldiği anda size mail geliyor. Dolayısıyla oradaki mailin çalışır bir mail olmasının önemli olduğunu söyleyeyim.
O güzel oldu.
Evet, güzel oldu. Başka bizim tarafta anketlerimiz vardı. Geçen haftakini şey yapamadık, değerlendiremedik. Onu bir şey yapayım, söyleyeyim sonuçlarını. 586 kişinin katıldığı ankette soru, teknoseyirciler çalışıyor mu, öğrenci mi diye sormuştum.
Evet.
Şimdi öğrenciyim diyen 207.
Evet, yani %40'a yakın bir
evet.
Kesim.
Kesim.
Öğrenci.
Çalışıyorum diyenler, özel sektördekiler 141 kişiymiş. Çalışıyorum ve öğrenciyim.
O da %30 civarında.
Evet, çalışıyorum ve öğrenciyim diyenler de 64 kişi.
Güzel, %11, %12 civarında.
Evet, çalışmıyorum ve öğrenci de değilim diyen 55 kişi var.
%10.
Evet, %10. Demek ki şöyle bir toparladığın zaman çalışıyor maç ve öğrenci kısmını neredeyse yarı yarıya bir sonuç çıkıyor. Yani şeyleri de ben oraya ekliyorum. Çalışıyorum ve öğrenciyim diyen adam da öğrencidir aslında.
Evet, yani çalışan ve öğrenci bizim kitlemizin %50'sini
tam çat diye %50 oluşturuyor. İşte bunun devlet memuruyum diyen 68. Yani özel sektöründe ağırlığı var bizim takiplerde. Evet. Kendi işim diyenler 51 kişi çıkmış bu arada. Çalışıyorum diyenlerde. O anketin sonuçları buydu. Bu haftanın anketinin sonuçları 2011 yılında en çok hangi donanıma para harcadınız?
Evet.
Buna da 500 tam 500 kişi oy kullanmış. %23'ü anakart, işlemci gibi temel bileşenlere.
Temel bileşenlerin arasında ben eminim Murat. Hard diski ayrı bir seçenek yapsaydı.
Evet.
Hard disk muhtemelen bunun olabilir. Çok büyük oranı olacaktı.
Olabilir. Akıllı cep telefonu %21. Hiçbir şey almadım diyen de %20 var.
Ben bu %20'deyim bu arada. Pardon, bir iPad.
iPad aldım ben abi.
Tablet.
iPhone 4.
O ondan önceki
sene. Konsol gibi eğlence ekipmanı alanlar %8'miş. Bu az buldum ben şahsen bunu. Ultrabook gibi notebook alanlar %11.
Güzel. Bence iyi.
Projeksiyon, LCD TV gibi ses ve görüntü sistemi alanlar %6. Tablet bilgisayar alanlar %4. Kimse tablet almamış teknoloji izleyicilerinden.
Evet.
Yani yine bizim takipçilerimiz temel bilgisayar bileşenlerini
bilinçli alışveriş yapmışlar gibi gözüküyor.
Seçenler olmuş ve cep telefonuna sağlam yatırım yapılmış. Hiçbir şey almadım diyenlerin de %20 olması da enteresan tabii. Yani bizi takip edip de %20'lerin hiçbir şey almaması. Bu da herhalde ekonominin durumunu gösteriyor biraz.
Bugün de bu kadar.
Bugün bu kadar. Yeni anketimde
yani bir ricamız daha var. O da şu Twitter'da, Facebook'ta bizi arkadaşlarınıza önermeniz arkadaşlar. Bu çok önemli. Kendimizi daha iyi, daha fazla kişiye duyurmamız için.
Bu arada biz yine kendi usulümüzle de bir anket çalışması yapacağız. Hediyeli anket, yani hediye vereceğiz ama düzgün bir şekilde yapacağız o işi kendi sayfamızdan.
Muhtemelen Twitter ve Facebook altyapısını kullanacağız.
Muhtemelen. Yani klasik olacak. Yani böyle ilk gelenin değil de yine klasik soruyu sor, çekilişe katıl şeklinde bir şey düşünüyoruz. İşte biraz ürün toplayacağız güzel. Onların çalışması var. Vaziyet böyle. Bu hafta Levent abi yoktu. Önümüzdeki hafta inşallah gelecek. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim.
Görüşmek üzere.